Bosch Time. Sport Time.
Pistlerin Yıldırım Adamı Usain Bolt. Ankara, yıl 1984. Her akşam olduğu gibi yine ailece televizyon başındayız. O yıllarda olmazsa olmazımız da TRT Haber Bültenleri. Haberler 28 Temmuz itibariyle 1984 yaz olimpiyatlarının başlayacağından söz ediyor. Ertesi gün ekranda bu kez bir spor programına denk geliyoruz. Kalın siyah çerçeveli gözlükleriyle bir spor spikeri, karşısında kendisinden yaşça daha büyük olduğunu tahmin ettiğim bir kişiyle atletizm hakkında konuşuyor. Bu beyaz saçlı adam, ilginç ses tonu ve engin atletizm bilgisiyle hepimizi kendine hayran bırakırken, spor ufkumuza da adeta yepyeni pencereler açıyor. Gözlüklü olan TRT'nin spor spikeri Kenan Unuk, onu biraz tanıyoruz ama Nejat Kök adını ilk kez duyuyoruz. Bu müthiş ikiliye zaman zaman gazeteci Cüneyt Arca Yürek de eşlik ediyor. Bu insanların atletizm hakkında bize ne kadar çok şey öğrettiğini ise yıllar sonra fark ediyoruz. Dönem itibariyle onlardan en çok da Carl Lewis ismini dinliyoruz. Carl Lewis, yeteneğine 1984'te tanık olduğumuz inanılmaz bir sprinter. Nejat Kök ve Kenan Onuk, 1984'te Superman olarak lanse edilen Carl Lewis'i bize öyle bir anlatıyorlar ki, bir daha onun gibisi gelmeyecek demeye başlıyoruz. Bu saptama o zamanlar bir abartı gibi gelmiyor bize. Çünkü Lewis'in dereceleri gerçekten olağanüstü. Aynı yıl atletizmin en az diğer spor dalları kadar ilgi alanımıza girişini de ayrıca seviniyoruz. Sonra aradan 25 yıl geçiyor. Yıl 2009 oluyor ve bizler de artık orta yaşlarda insanlar durumundayız. Atletizm ve 100 metre denince aklımızda yine Carl Lewis var. Ancak 2009 yılı karşımıza bu kez bütün zamanların en iyisini çıkaracak. Daha bilmiyoruz. Jamaikalı atlet Usain Bolt 2008 Pekin Yaz Olimpiyatlarında 100 metreyi 9.69, 200 metreyi ise 19.30 gibi akıl almaz derecelerle koşarak bütün dünyayı kendine hayran bırakıyor. Bundan fazlası artık mümkün değil derken bir sonraki yıl atletizm dünyasında adeta kıyamet kopuyor. Çünkü Bolt bu kez Berlin 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kendisine ait olan 100 metre ve 200 metre dünya rekorlarını 9.58 ve 19.19 gibi inanılmaz seviyelere çekiyor. Doğal olarak hiçbirimiz gördüklerimize inanamıyoruz. Çünkü yaşananları sadece atletizmle, rekorla açıklamak mümkün değil. Nitekim bu veriler 1974'te zaman ölçümlerinin hatasız olarak tespit edilişinden bu yana resmi olarak tescillenmiş en mükemmel dereceler. Atletizm otoriteleri olayı kısaca şöyle özetliyor. İnsanoğlunun anatomik yapısının ulaştığı son noktayı ve dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı atletini izlediniz. Bolt kısa zamanda bütün dünyanın gündemine otururken ülkemizde de çok seviliyor. Hatta o artık bizden biri gibi. Yani Usain, kök itibariyle de aynı anlama gelen Hüseyin zaten. Kariyerinin belki de en önemli yarışlarında rakiplerinden en az 5 metre önde koşan bu adam, kazandığını hissettiği anlarda ilginç bir biçimde süratini düşürmesiyle büyük eleştiriler alsa da an itibariyle dünyanın kısa mesafe koşularındaki en hızlı atleti. 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndan sonra kariyerini sonlandıran Usain Bolt son dönemde İngiltere'de yaşıyor. Geriye dönüp baktığınızda gerçekleştiremediğiniz bir hayaliniz var mı sorusuna verdiği cevap da adeta tam ona göre. Evet, Manchester United formasını bir türlü giyemedim. Efendim merhaba, Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz sizleri TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'den. Program ekibini biliyorsunuz ama kısaca hatırlatayım, hazırlanmasında, programımızın hazırlanmasında, yayınlanmasında, tekrarlarının yine yayına verilmesinde çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Tolga Kökten, az önce sizinle canlı yayında paylaştığım cümlelerin de müellifi ve bizim de programımızın daimi konuğu, araştırma ve yorumcusu Özkan Pekesen ve bir diğer konuğumuz da İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi sosyoloji bölümü, daha da önemlisi spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler. Spor Daima programının sesi olarak da mikrofondan size ulaşan prodüktör ben Murat Örem. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikte olacağız ve bu programda pistlerin yıldırım adamı diye tanımladığımız, az önce Özkan Pekesen'in cümleleriyle de satır başlarını sizlere aktardığımız Usain Bolt'u konuşacağız. Onun dünya atletizm tarihindeki sarsılmaz yeriyle ilgili değerli konuklarımızın görüşlerini sizlere aktaracağız. Hemen Ahmet Talimciler hocamıza, Profesör Doktor Ahmet Talimciler hocamıza bir merhaba diyeyim istiyorum. İzmir'e sesleniyoruz. Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Nasılsınız değerli hocam?
İyiyim, siz nasılsınız Murat Bey?
Sağ olun, sağ olun. İşimizin başındayız. Usain Bolt'u konuşalım diye hep bir aradayız. Programı yayınlıyoruz. Bunun da ayrı bir keyfi var biliyorsun. Yayıncılığın da ayrı bir manevi hazzı vardır. Artık sen de bu dünyaya olabildiğince yakın bir isimsin değerli hocam. Biliyorsun bu duyguyu değil mi?
Gayet iyi biliyorum. Gayet iyi biliyorum. TRT sayesinde İzmir Kent Radyo'da 3 yıl boyunca program yaptım. O yüzden gayet o ortamın ne gibi bir ruh hali yarattığının çok bilincindeyim. O yüzden de radyoda olmak bana çok büyük bir keyif veriyor.
Biz de senin değerli birikimlerini aktarmandan büyük mutluluk duyuyoruz değerli hocam. Hakikaten böyledir. Yayıncılıkta, hele hele radyo yayıncılığında görüntü de yoksa 3 saniyelik, 5 saniyelik sessizlik bile ürkütücüdür. O yüzden hani radyo yayıncılığında saniyeler bile çok öne çıkar. Tıpkı işte bugün konuştuğumuz Usain Bolt gibi orada saniyeler değil, saliseler öne çıkıyor. Özkan gene güzel bir metin yazmış. Ben de onu yorumlamaya çalıştım. Sende neleri çağrıştırdıysa oradan başlayabilirsin değerli hocam.
Şuradan başlayayım. Aslında Özkan Bey gene çok güzel bir yerden Carl Lewis'ten başlayarak bizi Usain Bolt'a getirdi. Hı-hı. Ve gerçekten de yani Carl Lewis 1980'lerin ortasından itibaren dünya atletizminde bir numaralı isimdi. Ve o bir numaralı ismi yine Özkan Bey'in o çok yerinde nitelemesiyle yine TRT ekranlarından Kenan Onuk, rahmetli Kenan Onuk, Necat Kök ve Cüneyt Acıbek'le beraber onlarla birlikte tanıdık. Onların çok büyük etkisi oldu. Ama özellikle Kenan Uluk tabii yani o sesiyle ve Necat Kök'le yaptıkları o atletizm sohbetiyle bize çok şey kattılar. Hı hı. Şimdi o dönemden başlayarak yavaş yavaş aslında karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Yani Carl Lewis'le orada başlayan ardından pek olumlu olmayan ama önce dünyayı bir sarsalayan bir Don Johnson, Ben Johnson olayı var. Doping meselesi
evet,
nedeniyle.
Evet, evet.
Onu bir tarafa koyalım. O önce çok böyle insanlar müthiş bir duygu içerisine girdiler. Yani gerçekten çok müthiş bir koşuydu oydu. Ama ondan sonra o değişti. Onu bir tarafa koyalım. Fakat
ki o zaman 9.40'lar falan mıydı hocam? Yanlış mı hatırlıyorum
evet,
ben?
Evet evet, çok müthiş bir rakam.
Yani hani hafızalarını almayacağı bir rekordu o zaten.
Evet evet, o çok acayip bir rekordu. Ama şuradan size bilgi vereyim. 1896 yılında Atina Olimpiyatlarında Tom Bourke isimli Amerikalı atlet 12 saniye koşuyor 100 metreyi. 2009 yılında Usain Bolt 9.58 koşuyor. Yani az önce siz konuşmaya başlarken o saniyelerin değil, saliselerin önemli olduğu noktada tam 2,42 2 saniye 42 saliselik bir fark var. Ama bu fark normalde düşündüğümüzün çok ötesinde bir fark.
Tabii.
Yani düşündüğünüzde 100 yıldan fazla bir zaman
115 yıl falan oluyor. Evet hocam.
Evet. Yani 113 yıl içerisinde gelinen noktada, yani insanlığın gelmiş olduğu noktada aslında hızın öyle bir hale geldiğini gösteriyor ki bizim için. Ben buradan biraz daha sosyolojik bir şeye geçmek istiyorum.
Lütfen.
Yani aslında bu bize şunu gösteriyor. İnsanlığın bu 100 yıl içerisinde ne kadar hızlandığını ve bu hızlanmanın spora da nasıl yansıdığının en iyi göstergesi aslında Usain Bolt'un bu kırmış olduğu rekorda gizli. Ve Bolt gerçekten çok farklı bir kişilikti. Yani izlediğimizde bizim önümüze çıkan o başlangıç kısmı, koşuya başlaması, devam etmesi, sonlara doğru o artık işin başka bir boyutuna taşıması, yani o popüler kültürün bir ürünü olma yolunda hızla ilerlemesi söz konusuydu ki Özkan Bey zaten birazdan muhtemelen o rekorlardan da bahseder. Gönderdiği metin içinde onlar var. Ama burada şu ortaya çıkıyor. İnsanlığın hızlanmasıyla beraber sadece bu yaşantılarımızı etkilemedi, sporu da değiştirdi. Ve sporda az önce siz de bulguladığınız gibi öyle bir noktaya geldik ki artık sınırlarımızın belki de en sonuna geldik. Buradan sonrası ne kadar mümkün olduğunu hep beraber göreceğiz. O yüzden de Usain Bolt'un bu kırmış olduğu rekor belki de çok kolaylıkla uzun yıllar boyunca kırılmayacak. Öyle bir yerdeyiz artık.
Çok doğru.
Yani çıtayı en tepeye çıkarttı şu anda Bolt. Buradan sonrası biraz daha mucizevi bir takım yarışlar gibi gözüküyor bana.
Çok doğru. Hocam Özkan da onu vurgulamış. Onunla ilgili de görüşünü alayım. Sen bir soluklan, Özkan'a döneceğim çünkü. Yarışı kazandığını kesinleştirdiği andan itibaren yavaşlaması diye bir tabir var Özkan'ın yazdığı cümlelerde. Ben onu okurken hakikaten o Bold'un o hali de gözümün önüne geldi. Birden böyle bir frene hafif hafif basar gibi bir tarafı da olur ki otoriteler de onu eleştiriyor işte. Yani daha atak olsan belki rekoru bir iki salise daha öne çekersin diye. Bu hangi psikolojidir, nedir?
Ama orada şöyle bir şey de var. Ben sevgili Özkan Peker, sen bunları yazıp bize hepimize gönderdiğinde ben okuduktan sonra mutlaka tekrar bakıyorum. Başka yerlere de bakıyorum.
Tabii.
Ve orada söylenen şeylerden bir tanesi şu. Yani özellikle kısa mesafe koşularda ne kadar hızlı başladığın, ne kadar hızlı götürdüğün değil, nasıl bitirdiğin önemli. Ve o bitirişte vurgulanan husus yavaşlamayı da bilebilmek. Yani yavaşlama kısmını kendine ona göre ayarlayabilmekten geçiyor. Çünkü o kadar hani 100 metrelik yarışlar, hani hatırlarsınız bir zamanlar hep şu kıyaslanırdı. 100 metreyi bir çıta ne kadar da koşar, bir insan ne kadar da koşar.
Evet.
Yani bakıldığında hala insanlık bu hayvanların çok gerisindeyiz. Bu anlamda gerisindeyiz. Çünkü yaratılış itibariyle onlar bizden çok daha hızlılar. Ama burada Usain Bolt'un özel bir yanı da var. Yani sonradan üzerine çok fazlasıyla çalışıldığını gördüm Bolt'la ilgili olarak. Ve Bolt'un bir ayağının diğerinden 1.27 santimlik bir kısalık var. Yani bu onun basma tarzını ve çıkış kısmını etkiliyor. Ve aslında bir anlamda normalde dezavantaj gibi gözüken bu unsur ona avantaj olarak geri dönüyor.
Çok önemli. 1.27 santim diyorsun. Evet. Yani 1 santim yaklaşık 3 milim daha, değil mi? Öyle
evet.
Oluyor. 1 santim bu, artı bu 3 kadar. Milim
ama
daha.
Ama işte o basış meselesini değiştiriyor. Yani sağ ayağındaki zemine basma gücüyle sol ayağındaki farklı ve zamanı değiştiriyor. Yani okuduğumda en çok ilgimi çeken kısmı da burası oldu. Yani güçle basıyorsunuz. Çünkü müthiş bir efor sarf ediyorsunuz o an içerisinde. O yüzden çıkış önemli ama bitiriş daha önemli. O yüzden belki de Bolt'un hani hepimizin söylediği ya neden yavaşlıyor demek kolayımıza gidiyor gibi gelebilir. Ama o öylesine kadar büyük bir performans ki orada sergiledi. O yüzden çok kolay değil ve şunu da düşünelim, bizi dinleyenlerin de düşünmesini önereyim. Yani hatırlayın, bu tarz büyük koşulları bitirenler genelde duramazlar, devam ederler ya da kendini yere atarlar.
Evet, doğru. Bunun da arka planında bu var diyorsun hocam.
Evet.
Şimdi bir sorum daha var sana ama onu ikinci bölümde sorayım hocam. Tamam, Özkan'la devam edelim. Özkan merhaba.
Merhaba.
Sen aslında her programın başında merhabanı hani benim okumaya çalıştığım metinle yapıyorsun. O yüzden de önceliği Ahmet hocamıza veriyoruz biliyorsun. Evet. Senin öne çıkarmak istediğin neler var? Yine gönderdiğin notlar var. Onların içinden öne çıkarmak istediklerin olabilir. Hocamın söyledikleri üzerinden ekleyeceklerin olabilir. Söz sende, buyur.
Şimdi Usain Bolt'un çok hızlı olduğu, hatta gelmiş geçmiş en hızlı atlet olduğu söyleniyor. Tabii ki bu bilim dünyasında da büyük bir yankı uyandırdı. Ve bir mercek altına alındı sporcu. Hı hı. Başarısının temel nedeni, bu kadar başarılı olmasının temel nedeni nedir diye. Hı hı. Birinci olarak genetik yatkınlığından bahsediliyor. İkincisi olağanüstü bir çalışma temposu var. Hı hı. Fakat kendisine dezavantaj sağlayan bir durum tespit edildi. Çünkü boyu 1.96. Bu ciddi bir dezavantaj. Çünkü
yani bu kadar uzun olması mı dezavantaj?
Vücudunun büyüklüğü, hı hı, uzun hava olması. Direncini arttırıyor. Hı. Yani şöyle bir şey söyleyelim. Yer çekiminde olduğu gibi gökyüzünde bir cismi bıraktığınızı düşünün. Aşağıya doğru gittiği zaman belli bir hıza ulaşıyor. Fakat daha sonra bu hız sabitleniyor. Hı hı. Bilim adamları diyor ki bu hıza terminal hız denir. Yani cisim düşerken olabildiğince hızlanıyor fakat o sürtünmeden dolayı artık belli bir noktada kalıyor o hız. Hı hı. Dünyada terminal hıza ulaşan tek kişi Usain Bolt. Böyle bir açıklama var. Berlin'de mesela o hıza ulaştığı zaman, hı hı, bir matematiksel işlem daha yapılıyor. Bolt koşu anında harcadığı enerjinin sadece %8'ini vücudunu bitiş çizgisine doğru itmek için kullanmış. Devamında gelen %92'sini ise havanın neden olduğu sürtünme kuvvetini dengelemek için harcadığından bahsediliyor. Ve bir de espri var, onu hiç unutmuyorum. Yani böyle bir enerji bir bulaşık makinesini bile rahatlıkla çalıştırabilir diye bir not geçmişler. Mesela sıradan bir tane atlet diyelim ki amatör 55 adımda alıyor 100 metreyi. Hı hı. Profesyonel bir atlet, o seyrettiğimiz işte o 100 metre yarışlarından aşina olduğumuz isimler ortalama 45 adımda alıyorlar 100 metreyi. Hı hı. Bolt ise 41 adımda alıyor. Bunun temel sebebi şu: boyu ve bacak uzunluğu burada çok önemli bir unsur olduğunu söylüyorlar. Neredeyse yani normal atletlerin bitiş çizgisine gidişinden 20 santim daha fazla bir adımı var. Yani
önemli bir fark bu tabii. Çok büyük bir fark.
Ortalama 2.27 metre bir adımı. Düşünebiliyor musunuz? Hı hı. Dolayısıyla rakipleri 41 adımda belki ondan daha hızlı gibi görünüyorlar ama o ayak uzunluğu ve dediğim gibi işte bir adımının uzun mesafeli oluşu, 2.27 oluşu onu bu noktaya kadar çekiyor ki zaten bu dünya rekorunu kırdı işte. O gerçekten herkesi hayretten hayrete düştüğü yarışta 2008'de. Hı hı. İlk 10 metreyi 0.81 saniyede koşmuş. Yani bu hız bir atın 4 nala koşmasıyla eşit. Yani karşımızda öyle bir insan var ki söylenen şu: yani insanoğlu evet biraz önce hocamın söylediği gibi belli bir hıza ulaşmak için o 100 senelik periyottan bahsetti ya Ahmet hocam. Hı hı. Bundan sonra gelecek 100 senede ise yani bir insan denilen canlının en fazla bu kadar koşabileceği gibi bir tespit yapıldı. Yani daha ilerisi yok gibi sanki. Böyle bunlar hepsi tabii ki bilimsel tespitler. Tabii ki bu en başa dönersem sorunla ilgili. Hı hı. Hani o gülümseme durumu, kendinden o kadar emin ki şey var, çıkışları hep eleştirildi. İyi bir çıkış yapamıyor ama ondan sonra hızlanışı gerçekten diğer atletler tarafından katlanılamaz bir ezicilik taşıyor. Hı. Hatta yarış sonlarında işte her seferinde ciddi rekorlar kırışı, imkansız denen şeyleri sürekli olarak belli bir noktaya çekişinden sonra atletlerle yapılan diğer atletlerle yapılan röportajlarda ki onun iki tane önemli rakibi var. Biri Asaba Powell, diğerisi Justin Gatlin ki onlar da yani gördüyseniz mutlaka hatırlayacaksınız, inanılmaz atletler. Fakat evet, kişilerin ağzından şöyle cümleler çıkıyor. Diyorlar ki o bir çıta. Biz sadece çıtaya yaklaşmak için koşuyoruz.
Yani talihsizlikleri Hüseyin Bolt'la aynı dönemin atleti olmaları değil mi?
Elbette sürekli olarak şeyler zaten. Hani Hüseyin Bolt'a bir şekilde alternatif olabilecek iki kişi var. Biri Justin Yattin, diğeri Hasan ve Pavel. Ama onlar bütün kariyerleri boyunca bütün röportajlarda şunu söylediler. Geçmek istiyoruz ama hani içimizden de düşünüyoruz. İş sesimiz bize ne söylüyor? Geçmemiz mümkün değil. Çok önemli bir çıta, çok üst bir çıta. Yetişmeye çalışıyoruz diyorlar. Hele ki morali düzgünse ve iyi hazırlanmışsa bunun imkansız olduğunu bitiriyoruz. Biliyoruz, özür dilerim. Hı hı. Sonuçta şu noktaya geliyorlar. Hüseyin Bolt'tan öncesi ve sonrası gibi bir durum var. Artık onun emekli olmasını ve bir şekilde kendi aramızda yarışmayı planlıyoruz diyorlar. Böylesine bir isim Hüseyin Bolt.
Özkan çok teşekkür ederim. Hattasın, yine devam edeceğiz. Hocam şu soruyu sormak istiyorum sana. 1974'te zaman ölçümlerinin hatasız olarak tespit edilişinden bu yana diye bir cümle kurmuş Özkan. Metinde de okuduk onu. Yani 1974 ve sonrasını mı bu mükemmellikte, uyumda, işte hatasızlıkta tanımlıyoruz? Böyle bir olgu var mı? Evet. Bir bilgin var mı senin?
Orada şöyle bir şey var. Şimdi 1974 ile beraber aslında o spor branşlarındaki tüm dünyayı kapsayan, yani evrensel dediğimiz o yapı netleşiyor. Hı hı. Ondan önce yapılan ölçümlerde hata payı olduğu ortaya konuyor. Ama 1974 sonrası, tabii burada teknolojinin gelişmesinin de çok büyük etkisi var. Hı hı. Ve bunlarla beraber artık 1974 sonrasında yapılan tespitler çok daha yani nokta atışı diyebileceğimiz, orada artık herhangi bir hata durumu söz konusu değil.
Şüpheye mahal bırakmayacak kadar net diyorsun.
Onda değil. Ama ondan öncesine baktığımızda, yani gayet iyi bildiğimiz gibi sportif organizasyonlar farklı yerlerde, farklı zaman dilimlerinde yapılıyor.
Tabii.
Yani daha yüksek ortamlarda, tabii, daha sıcakta, daha nemlide, yağmurda. Bütün bunların 1974 öncesinde hata payı var. Ama 74 sonrasında bu pay giderek ortadan kalktı ve o anlamda Özkan Bey'in söylediği tam buraya işaret ediyor.
Hocam peki örneğin böylesi bir etkinlikte, bir açık alanda, bir stadyumda, bir atletizm pistinde koşarken rüzgar önden eserse farklı bir sonuç çıkıyor, arkadan eserse farklı bir sonuç çıkıyor. Bunları da kendi içinde tolere eden, tanımlayan, ortalamasını alan bir ölçümleme mi var? Yoksa tamamen o koşullara bağlı olan bir ölçümleme mi? Ne bilgin var mı bu konuda?
Var olan koşullara bildiğim kadarıyla. Ama orada tabii burada özellikle orada yarışanları değişti. Yarışanlar açısından daha farklı bir durum ortaya çıkıyor. Yani şimdi Özkan Bey bize şunu çok net bir şekilde söyleyecektir. Yani profesyonel anlamda futbol oynadığı için o farklı hava koşullarında futbol oynamış birisi olarak. Mesela yağmurlu bir havada, çok yağmurlu ve sağanak yağmurlu bir havada futbol oynamakla çiseleyen bir yağmurda futbol oynamak arasında fark vardır. Ya da karlı bir ortamda futbol oynamakla hani o buz gibi havada yerin, zeminin kaydığı bir ortamda futbol oynamak arasında fark vardır. Benzer durum atletler için de düşünün. Yani zeminin daha farklı olduğu, zeminin sıkıntılı olduğu yerlerde koşmak, özellikle şimdi kısa mesafe koşulardan bahsediyorsun.
Tabii.
Ve burada tamam ayakkabılarınız ona göre, bütün düzeniniz ona göre ama zemindeki yaşanan olası sıkıntılar ve hepimizin gayet iyi bildiği mesela bazı atletizm yarışmalarında su engelleri vardır.
Hı hı.
Yani atlarsınız, o su engeli içerisinde ayaklarınız ona göre gelir. Bakın yıllar içerisinde kullanılan teçhizat değiştikçe onlar da farklılaşmaya başladı. O yüzden bütün bunları şöyle düşündüğümüzde aslında Bolt bize, Bolt'un gelmiş olduğu nokta bize hem insanlığın gelmiş olduğu nokta itibariyle bambaşka bir tarafı taşıdı. Ama öbür taraftan da baktığımızda aslında hala kat edecek mesafe olduğunu da göstermesi açısından çok ilginç oldu. Ve şunu söyleyerek bitireyim. Bütün bunlar içerisinde söz konusu organizasyonların da giderek bilgisayar teknolojisiyle beraber daha mükemmelliğe doğru gittiğinin farkındayız artık. Yani eskiden başka bir branştan örnek vereyim. Mesela atılan cireti düşünün, diski düşünün, gülleyi düşünün. Onların ölçülmesinde olup bitenlerle şimdiki arasında artık gayet net bir şekilde biliyoruz. Çünkü bilgisayar teknolojisi bize bütün bunları veriyor. Hatta da söyleyebilirim. Özellikle teknoloji öylesine gelişti ki atletlerin ya da sporcunun hangi branşta olursa olsun sizin içinize girecek, takılacak bir takım teknolojik araçlar vasıtasıyla ne kadar koştuğunuz, ne kadar kalori yaktığınız hepsini tespit edebiliyorlar artık.
Çok doğru. Yani hep konuşuyoruz, her programda buna atıf da yapıyoruz. Bu teknolojinin hem güzel bir tarafı da var, hem ürkütücü bir tarafı da var, değil mi hocam? Yani bir gün teknoloji şöyle bir noktaya gelirse, atletler hiç koşmadan sen şu kadar koşacaksın, senin kas yapın bu kadar koşmaya müsait, yarışın birincisi sensin demesinden ben korkuyorum açıkçası. İş biraz oraya da gidecek gibi, kaygılıyım.
Ya, yani o dediğiniz mesele aslında hani insanlığın önündeki o karşı ütopyalar dediğimiz ya da bir takım bilim kurgu filmlerinde geçen meselelerle çok yakından bağlantılı aslında. Yani orada tabii ki artık spor değil, başka bir meseleyi konuşmak gerekecek. Ya da başka bir takım unsurların işin içerisine girdiğini konuşmak gerekecek. Tabii bunun için de aslında kafa yormak gerekiyor. Yani belki ilerleyen zamanlarda bunlar da konuşulabilir.
Konuşulabilir, evet hocam. Hocam hattasın. Özkan'a döneyim hemen. Özkan, Ahmet Hocam da vurguladı. Senin öne çıkarmak istediklerini de aktardık ama bir 3 dakikan daha var. Burada neler söylemek istersin? Bize gönderdiğin notlar da var. İstersen ona değinelim. Ahmet Hocam da bir küçük bir cümle söyledi. Yani Hüseyin Bolt dünya çapında bu rekorları kırıyor ama sen de emek emek çıkarmışsın. İşte bir çıta saatte 110 kilometre hıza çıkabiliyor. Dünya rekoru kırdığında Hüseyin Bolt'un ortalaması 37.58 kilometre ama bir kedi bile işi ciddiye alırsa, kedigillerden bir kedi bile 40 kilometre hıza çıkabiliyor. Burada yine insan aslında diğer canlılarla kıyaslayınca bu alanda çok daha geride ama niye insanlık her alanda öne çıkmış bütün canlılardan? Akıl, fikir, dima kısmı var. O apayrı bir başlık konusu. Neler söylersin?
Yani şöyle toparlayabiliriz. Her canlı bir şekilde kendi misyonu içerisinde hareket ediyor ve hareket etmek zorunda kalıyor. Çünkü genetik yapısı itibariyle. Biraz önce bahsedilen bu ölçüm, zaman ölçümleri meselesiyle ilgili bir şey söylemek isterim.
Lütfen.
Örneğin 2009'da bütün dünyayı hayrete düşüren derecelerinde 200 metrede de asla kırılamaz denilen bir rekoru 19.19'a çektiği zaman yarış bittiği andan itibaren bir derece açıklandı. 19-20 olarak. O da zaten çok ciddi bir dereceydi. İşte kendisi bir şekilde sevindi. Sağ kenarında seyirciyle de çok iyi bir iletişim vardı. Son derece sempatik bir halde. Bir anda derecenin değiştirildiğini gördük. 19-20, 19-19 olarak düzeltildi. Yani biraz önceki konuşmaya şunu söylemek isterim. O konuşmayla ilgili. Artık hata payı diye bir şey neredeyse sıfır. Çünkü hocamın da belirttiği gibi yani bu elektronik ölçümler, işte dijitalleşen yeni dünya o kadar büyük bir gelişme sağladı ki yıllar içerisinde. Dolayısıyla artık kesinlikle bir hata söz konusu olmadığından üstüne basa basa bahsediyorlar. Tabii bu arada kullanılan departmanlar da yani şey, malzemeler özellikle değişti. Ayakkabılar, dediğim gibi yağmur, bir sürü bir etken var ama mesela özellikle ayakkabılar üzerine çok ciddi kafa yordu. Bu yani ayakkabı endüstrisi diyeyim artık. Öyle atlet ayakkabılar yapıldı ki yani her biri başlı başına birer mühendislik.
Bu 1.3 santimlik ya da 13 milimlik ayak uzunluğu farkını hocamız da vurguladı. Sen neler söylersin onunla ilgili Özkan?
Şimdi yine hocam benim futbolculuk dönemimden bahsediyor. Teşekkür ederim. Ben de uzun boylu sayılacak bir boya sahibim, işte 1.86 falan. Bir futbol oynadığınız zaman bu size hava hakimiyeti olarak çok önemli artılar sağlarken kısa adamlar karşısında perişan olabiliyorduk. Bir şekilde onları durdurabilmek için bizim yapmamız gereken tek şey çok iyi bir timingdi. Yani topu alabilme adına. Onlar yine kolay kolay bir üstünlük sağlayamıyorduk. Belki uzun atılan bir topta onlarla beraber yarışmamız mümkün olabiliyordu topa yetişebilmemiz ama kısa mesafelerde gerçekten bizi çok zor durumlara düşürüyorlardı. 100 metrede de insanın dediğim gibi en başta verdiğim notlarda söylediğim gibi vücut ağırlığı bir şekilde o sürtünmeden dolayı diğer fiziği kendisinden farklı olan daha kısa boylu, daha atletik tiplere nazaran daha yavaş oluyor. Ama dediğim gibi yine notlardan aktardığım gibi Hüseyin Bolt'un ayaklarının çok uzun olması, o kısa atletlerin bir şekilde gittiği adım adedinden çok daha az. Ve bir şekilde de 20 santimlik gibi bir fark ortaya çıkıyor. 41 adımda, diğeri 45 adımda bitiriyor. O kadar hızlı olmasına rağmen Usain Bolt Oğuz'a ulaşamıyor. Ama ayaklar çok uzun olduğu için zaten 41 adımda kendi işini bitiriyor. Ve son derece güvenli oluyor. Her yarışında da şey var. Bu söylenmişti yani. Üzerinde fazlasıyla durulmuştu.
Son 15
boy
saniye.
Boy bir dezavantajdır. Boy bir dezavantajdır. Ama olmadığını gördük bir şekilde. Yani o boydaki belki de ilk tek atlet yani.
Dezavantajı avantajı çevirmiş. Evet. Haftaya yine atletizm dünyasından bir başka ismi konuşalım. O esprili cevabını Ahmet Hocam'a sorayım ve veda edelim. Özkan'cığım çok teşekkür ediyorum değerli
katkılarınız. Ben teşekkür ederim.
Sağ ol. Sevgili hocam ne diyor? Manchester United'da mı diyor? Manchester United'da oynayamadım, evet. Forma giyemedim diyor. Böyle esprili bir tarafı da var Bold'un. Ne söyleyeceksin bununla ilgili?
Şimdi Bold'la ilgili...
Son 30 saniyen hocam.
Tamam. Bold'la ilgili şunu söyleyerek bitirelim. Bold aslında tam anlamıyla müthiş bir atlet ama aynı zamanda popüler kültürün de birebir karşılığı. Hı-hı. Ve bir rol modeli olarak karşımıza çıkıyor. Yani 11 milyon takipçisi olan çeşitli mecralarda bir insan. O yüzden futbolu da çok seven ve futbol üzerinden de kendisini bir yere getirmek istediği için futbol tutkusunu her fırsatta dile getiren bir insan.
Sanki böyle bir yerlerde bir kısa süreli oynadı mı? Yanlış
evet,
mı hatırlıyorum?
Evet, bir şey, o tip deneyimler içerisine girdi. Kendisini gösterdi. Hatta zaman zaman maçlara da gidiyor. Maçlarda da görüyoruz kendisini.
Evet, öyle bir tarafı var. Gidiyor. Yani 21. yüzyılın ruhunu tırnak içinde iyi okumuş da bir tarafı var
evet,
Bold'un
evet,
hocam.
Kesinlikle öyle.
Çok değerli katkıların için çok teşekkür ediyorum. Rica Haftaya ederim. Yine atletizm sohbetiyle devam edelim. Sağ ol, var ol. Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve Özkan Pekesen'le bu programı da yaptık sevgili dinleyiciler ve bu programın da sonuna geldik. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sizlere sesleri sağlıklı, en sağlıklı biçimde aktaran sevgili Tolga Kökten, telefon hattımızdaki Özkan Pekesen, Profesör Doktor Ahmet Talimciler'le birlikte Spor Daima ekibinin programın da prodüktörü ve mikrofondaki sesi ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya yine görüşebilmek ümidiyle Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den saygılarla. Hoşçakalın.
Spor Daima. Spor Daima.